Ayrım 24. Enstitülerin yapıcı ekipleri. Enstitü öğrencileri ve öğretmenleri yalnız kendi enstitülerini kurmakla kalmadılar. Ülkenin dört bucağına serpilmiş kardeş enstitülere, köy okullarının kuruluşuna da emeklerini kattılar. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 599. İşlerin bir an önce bitmesi için enstitülerin yapıcı ekipleri oradan oraya koşuyordu. Kökü köylerin imece geleneğine dayanan bu düzenlemede bir öğretmen ve 15-20 öğrenciden oluşan, sayıları kimi zaman artabilen ekibin bir yapı işini alıp kısa sürede bitirmesi amaçlanıyordu. Yapıcı ekipleri ilk yılların işlerini ivedi olarak bitirmek ve enstitüler arası yardımlaşma gereksinimiyle ortaya çıkmıştı. Bir enstitüye, bölge okuluna, köy okuluna bu amaçla gönderildiklerinden Tonguç kitaplarında ve mektuplarında bu gruplardan yapıcı ekipleri diye söz ediyor. Yapıcı ekipleri enstitülerdeki kümelerin yapı işlerinde deneyim kazanmış öğrencilerinden oluşacağı gibi her küme, küme baş öğretmeni ya da yapı öğretmeni ile bir ekip olabiliyordu. Bu yöntemle enstitü yapılarının ve köy okullarının bir an önce bitirilmesine büyük katkı sağlanıyordu. İlk yapıcı ekipleri 1940 yılında açılan köy enstitülerinin kuruluşuna yardım için önceden açılmış olan ve enstitüye dönüştürülen çifteler ve Kızılçullu öğrencilerinden gönderilmişti. 17 kişilik bir çifteler yapıcı ekibi, ekip başı Macar Usta Sili Lajos ve yapı öğretmeniyle Antalya Aksu'ya gittiler. Orada kısa sürede 4 baraka, yemekhane ve mutfak yaptılar. Bu yapıların planlarını Sili Lajos'un çizmiş olması uygulamada kolaylık sağlamıştı. Başka ekipler başka enstitüleri kurmaya gitmişti. Tonguç daha sonraları yüzlerce ekip nerede iş varsa oraya yetişti. Aksamış duraksamış işlere yeniden hız verildi diye sürdürüyor açıklamalarını. Canlandırılacak Köy'de, sayfa 596. İkinci yıl kurulan Hasanoğlan, Pulur gibi enstitülerin bir an önce gelişmesi için daha çok ekip gönderiliyor. Özellikle Hasanoğlan'ın hemen her yapısı bir enstitünün ekibi tarafından yapılmıştı. Kocaman yemekhane, yatakhaneler, işlikler, açık hava tiyatrosu ve benzeri yapıların her biri ayrı bir enstitünün adını taşıyordu. Ekipler bitirdikleri yapının üstüne kendi enstitülerinin adını ve teslim tarihini yazıyordu ana olarak. İki ekip yapmışsa ikisinin adı yazılırdı. Yalnız enstitülere değil, yukarıda değinildiği gibi köylere, köy okullarına, bölge okullarına, daha doğrusu ivedi ve olağanüstü gereksinim duyulan yerlere hemen koşuyordu enstitülerin yapıcı ekipleri. Örneğin Adapazarı depreminde Arifiye öğrencileri çevrenin yardımına koştuğu gibi Adapazarı'na başka enstitülerden de ekipler gelmiş, evi yıkılan öğretmenlerin evleri onarılmış, yenileri yapılmıştı. Yapıcı ekipleri gittikleri yerlerden yalnızca işlerini yapıp dönmüyorlardı. Öncelikle başka bir beldeyle ilişkileri, orada gördükleri öğrenciler için önemli bir kazanım oluyordu. Ekip olarak çalıştıkları enstitüde bir yandan işlerini yaparken, bir yandan günlük yaşama, kültürel etkinliklere, gerekirse derslere bile katılabiliyorlar ya da kendi enstitülerince programlanmış olan derslerini orada görebiliyorlardı. Halk oyunlarına, sabah toplantılarına, serbest okuma saatlerine, eleştiri ve eğlence günlerine katılıyorlar, onlar da kendi görüşlerini, becerilerini ortaya koyuyorlardı. Enstitüler arası karşılaştırma yapıyorlar, bilgileniyorlardı. Ayrıca ekip öğrencileri o il çevresine ve başka enstitülerin bulunduğu illere geziye gönderiliyor, yörenin önemli fabrikaları, üretim çiftlikleri, tarih yerleri, coğrafyası gösterilip incelemeleri sağlanıyordu. 1940 yazında Aksu'ya giden çifteler ekibi işlerini bitirince Antalya ve yöresi gezdirildi. Ekip öğrencilerinin çoğu denizi ilk kez orada gördü. Sonra İsparta Gönenköy Enstitüsü'nde 3 gün kalıp oranın öğrencileriyle tanıştılar. Sili Usta'nın yapımını denetlediği yapıları görüp havuz yapımına yardım ettiler. Isparta'yı da gezip enstitülerine döndüler. Böylece başlayan yapıcı ekip gönderme işi yardım ve ekonomik amacını aşarak yurt gezileri ve sosyal ilişkiler de amaçlayan pedagojik ve kültürel boyutlu bir çalışma olarak sistemin temeline yerleşti ve gelişti. Ekiplerin yurt gezileri ve enstitüler arası ilişkileri de yaptıkları işler kadar önem ve anlam kazandı. Çeşitli illeri, ilçeleri, başka enstitüleri kapsayan planlı, programlı ve amaçlı yurt gezilerine dönüştü. Coğrafya ya da sosyal ve kültürel yönden ülkenin değişik yerlerini görebilmek, o dönemin öğrencisi için ulaşılması güç bir fırsattı. Tonguç Arifiye Köy Enstitüsü Müdürü'ne yazıyor ilgili bir konuda. Senin Hasanoğlan'a gönderdiğin ekip burada çok iyi çalışarak verilen işi tam anlamıyla bitirdi. Şimdi geziye çıkmaları için gereken parayı avans olarak almak üzere öğretmen Bayram Arifiye'ye geliyor. Bu geziyi çocuklara yaptırmak çok yararlı olacak. Tahsisat sorununu göz önüne alarak tutumluluk yapmak nedeniyle bundan onları vazgeçirme yoluna gitme. Tahsisatlar yeni duruma göre nasıl olsa bir şekle bağlanacak. O zaman telafi edilir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 65. Ancak Tonguç'un önerisine karşın Balkır Kurum'un çok ivedi sorunları nedeniyle umarsız bir babanın yaptığı gibi Adana düz içine kadar bir yurt gezisi için değil, yol üstündeki Çiftliler Köy Enstitüsü'ne uğrayıp o yöreyi görebilecekleri kadar bir avans verebiliyor. Öğrencilerine haber gönderiyor. Küskünlük yaratıp beni üzmesinler. Eksiklerimiz uykumuzu kaçırıyor. Bunları tamamlayınca ben onları daha çok gezilere yollarım diyor. Ama öğrenciler Çifteler gezisine gene de kırgın gidiyorlar. Orayı görüp enstitülerine döndüklerinde Arifiye istasyonunda büyük bir kalabalıkla karşılıyor öğrencilerini Balkır. Onlara kollarını açarak sizleri çok özledik çocuklar diye sarılıyor. Enstitüden müjdeli haberler veriyor. Bunun için para gönderemedim diyor. Zaten herkes birbirini özlemiştir. Kırgınlık, küskünlük kalmıyor. Ekiptekiler özlemle koşuyor enstitülerine, arkadaşlarına. Öğrencilerden bir bölümünün ekip çalışmasıyla ilgili anıları çeşitli yapıtlarda, dergilerde yer alıyor. İvriz Köy Enstitüsü'nden Hasanoğlu'na giden bir öğrenci kendi açısından bakarak anlatıyor. Enstitülerin iyi yanlarından biri ülkemizin en uzak yerlerinde bulunan köylere ve enstitülere giderek birbirlerine yardım etmeleridir. Bunun için İvriz'den Hasanoğlu'na ekip gittik. Sanki önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi kardeşçe sarıldık onlarla. Bize verilen uygulama okulunun yapımında canla başla çalıştık. Kimimiz harç karıyor, kimimiz kalas taşıyorduk. Neşe içinde türkü söyleyerek yapıyı 50 günde bitirdik. Çalışmamızı beğenen enstitü yönetimi yüzme havuzunun yapımını da verdi bize. İş bölümü yapıp 10 günde onu da bitirdik. Yorgunluğumuzu gidermek için enstitü bizi Ankara Fidanlığı'na aşı dersi görmeye gönderdi. Orada aşı çeşitlerini ve nasıl yapılacağını öğrendik. Kendi enstitümüzden paramız gelince hazırladığımız plana göre geziye çıktık. İlk uğrağımız Çiftliler Köy Enstitüsü oldu. Sonra sırayla Arifiye, İstanbul, Bandırma, Balıkesir, Savaştepe, İzmir, Kızılçullu, Aydın ve Afyon illerini görerek Konya'ya döndük. Oralarda üçer dörder gün kaldık. Gezide ve ekip çalışmasında pek çok şeyden yararlandık. Yapıda ustalaştık. Hasanoğlanlı arkadaşların yardımıyla çeşitli ulusal oyunlar öğrendik. Coğrafyada öğrendiğimiz birçok yeri yakından görüp tanıdık. Birbirimize yardım etmeyi öğrendik. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 596. Yapıcı ekiplerin yaptıkları ve kazanımları tek boyutlu bir çalışma olmadığı için bu ekiplere her öğrenci ve öğretmen katılmak isterdi. Her seferinde değişik öğrenciler seçilerek onların bu isteği yerine getirilmeye çalışılırdı. Tonguç yapıcı ekip düzenlemesinin etkileriyle ilgili kimi gözlem ve görüşlerini şöyle dile getiriyor. Öğrenciler bu geziler sırasında ülkeyi ve yaşamın koşullarını tanıdılar. İradelerini çelikleştirme, yaşanmış yepyeni bilgiler edinme, görgülerini arttırma, dost ve arkadaş kazanma olanağına kavuştular. Başka yörelerin halkını, kültürünü tanıdılar. İşlerin başarıyla sona ermesini tattılar. Köyü canlandırma davasına küçük yaşta katılarak ıssız köyleri alın teri döktüler. Oralarda eser yarattılar. Boş toprakları vatanlaştırdılar. Dayanıklı ve özverili enstitü öğretmen ve öğrencileri vatanın uzak köşelerine kadar dağılarak türlü aksaklıklarla sarılı ağır ve zor işlere el uzatmamış olsalardı birkaç yıl içinde yapılan işlerin çoğu başarılamazdı. Onlar Türk köylerinde kalkınma hareketi yarattılar. Birçok olumsuz kişinin yapılamaz dediği işleri başararak bu yıkıcı anlayışa meydanı boş bırakmadılar. Ekip sözcüğünün anlamı bu nedenle ve yaratılan eserler yüzünden kutsallaştı. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy. 3. Köy, Ev ve El Sanatları Ders ve Çalışmaları. Yapıcılık, yaratıcılık her şeyin başında, ön planda yer alırdı. Barınmak için gerekli binaları, tesisat ve eşyaları hazırlama ihtiyacı, eğitim, öğretimle ilgili bütün çalışmalara yön veriyordu. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy. Kız enstitüsü öğrencileri dikiş ve nakış yapmayı, düğme dikmeyi, örnek bezleri üstünde alıştırmalar yaparak öğrenirken, aynı kuşağın kızları olan bizler köy enstitülerinde binlerce giysi, çarşaf, çamaşır dikerek öğreniyorduk benzer işleri. Programın 8 numaralı teknik dersler çizelgesinin kızlar için olan ikinci bölümünde şu dersler yer alıyordu. A. Dikiş, biçki nakış. B. Örücülük ve dokumacılık. C. Ziraat sanatları. Bu alanları kapsayan ders ve çalışmaların dökümü şöyle. Bu tabloda birinci olarak çalışma gruplarını, sonra ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf ders saatlerini okuyacağım. A. Biçki dikiş. 6, 6, 7, 7. B. Örgü ve dokuma. 3, 3, 2, 2. C. Ziraat sanatları. 2, 2, 2, 2. Toplam 11, 11, 11, 11. A. Örücülük ve dokumacılık. 6, 6, 7, 7. B. Dikiş. 3, 3, 2, 2. C. Ziraat sanatları. 2, 2, 2, 2. Toplam 11, 11, 11, 11. A. Ziraat sanatları. 6, 6, 7, 7. B. Dikiş. 3, 3, 2, 2. C. Örgü dokuma. 2, 2, 2, 2. Toplam 11, 11, 11, 11. Not: 1. sınıfta kız öğrenciler haftada 1 saat, erkek öğrencilerle ortak makine ve motor kullanma, 10 saat el sanatları dersi görecekler. Bölgesel özelliklere göre programda yer alan ders konularının dışında enstitü çevresindeki geçerli el sanatları programa alınıp saatleri bakanlığa bildirilecektir. Programın temeldeki amaç ve ilkeleri erkek öğrenciler için düzenlenen teknik eğitim ders ve çalışmaları ile aynıdır. Görüldüğü gibi bu programda da teknik eğitim programı gibi 3 alanın dersleri 3 grup olarak saptanmıştır ve her bir grubun ağırlıklı dersleri vardır. İkincisi, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini köylere götürecek olmalarıydı. Köy kadınlarının bu alanlarda yılların deneyiminden süzülüp gelen becerileri vardı. Ama araçları ilkel, bilgileri eskimiş olduğundan yenileşmeye, teknolojinin yeni araçlarıyla tanışmaya gereksinimleri vardı. Örneğin köylerin hemen hiçbirinde dikiş makinesi yoktu. Kadınlar her türlü dikişi elde dikerdi. Makinede dikilmesini istediği bir giysi için erkeklerin saman demiri yaptırmaya koştuğu gibi bohçalarını alıp uzak bir köye makinesi olan birine ya da kasabaya giderlerdi. Öğretmen aracılığı ile köye dikiş makinesinin girmesi onlar için büyük bir devrim olacaktı. Köy okullarının kız öğrencileri makine dikişini öğrenip kendilerine makine alıncaya kadar öğretmen onların dikişini dikecekti. Programın başka bir amacı köylerin el sanatlarını öğrenciler aracılığıyla enstitülere taşıyıp orada teknolojinin yeni araçları, bilgileri ve yeni yöntemleriyle geliştirerek köylere yeniden götürülmesiydi. Örneğin o yıllarda ilkel araçlarla pamuktan iplik eğirerek bez dokuyan köyler vardı. Enstitülerde ise daha gelişmiş tezgahlarla ve fabrika ipliğiyle dokumacılık yapılıyordu. Tarım ürünlerinin tarım sanatları yoluyla değerlendirilmesinde aynı durum söz konusuydu. Köy enstitüleri açılır açılmaz daha çadırlarda başlamıştı dikiş makineleri çalışmaya. Onlarla yapılacak işler ilk günden çoktu. Kız öğrenciler analarının bacılarının özlemindeki ayaklı dikiş makinesinin başına enstitülere gelir gelmez oturdular. Bugünün gözüyle basit gibi görünen bu olayın köy kadınları ve kızları için büyük bir yenilik olduğunu anlamak zordur. Bu onlar için elle dikiş dikmekten, iğneyle kuyu kazmaktan kurtulmaktır. Bu hızın anlamını biz yaşadık enstitü öğrencisi kızlar olarak. Elimize iğne batırarak saatlerle uğraşıp yaptığımız bir işi kısa sürede yapan bir makinenin başına geçmek gerçekten coşku ve güven vericiydi bizler için. Dikiş makinesinde yapılabilecek her şeyi kısa sürede nasıl istekle öğrenip becerdiğimizi iyi anımsıyorum. Her birimiz daha ikinci sınıfta günde 5 gömlek dikiyorduk. Tarım ve teknik alan ders ve çalışmalarında olduğu gibi bu programın uygulamasını yönlendiren de öncelikle enstitünün gerçek gereksinmeleriydi. Çok ivedi ve çeşitli dikiş işleri vardı. Kız enstitülerinde yapıldığı gibi köy enstitülerinde uzun süre örnek bezleri üstünde öğrenme çalışmaları yapmaya zaman olmadığı gibi malzeme ziyan ederek, işe yaramayan işler yaparak çalışmak orada uygulanan iş eğitimi yöntemine de aykırıydı. Köy enstitülerinde örnek bezi üstünde alıştırma yapmak yerine gerçek eşyaların dikileceğini önce dikiş öğretmenlerine öğretti enstitü müdürleri. Çoğu kız enstitüsü çıkışlıydı öğretmenlerin, kendi okullarında böyle görmüşlerdi. Ama köy enstitüsü yöntemini anlamakta güçlük çekmediler. Çünkü o kadar çok yatak takımı, perde, çamaşır, gömlek ve benzeri şeyler vardı ki dikilecek. Bu gereksinmeler karşısında örnek bezi çalışmasıyla zaman öldürmek olası değildi. Öğrenciler dikiş dersi ve çalışmalarında makinenin başına geçip gerçek yatak takımları, erkek ve kadın çamaşırları dikmeye başladılar gelir gelmez. Dikiş makinesinin kullanılması zor bir iş değildi. Daha ilk alıştırmada başlayabilirdi insan bir çarşafı dikmeye. Dikiş öğretmeni ve usta öğreticisi tek tek bakıyordu öğrencilerin yaptığı işlere. Küçük bir kusur varsa sökülüp yeniden dikiliyordu. Bu nedenle kimse bunu yinelemek istemezdi. Başka makinelerde kendileri de dikiyorlar, öğrencilere gösteriyorlardı. Aksu'da Pesent Ilgaz ve Hikmet öğretmen, Hasanoğlan'da Dilek Bayır, Çiftelerde Fatma Toros ve benzeri dikiş öğretmenleri, biner kişilik enstitülerinin giyim, kuşam ve dikiş işlerinin yükünü kendileri de iş içinde çalışarak çektiler. Sümerbank bezinden, keteninden, enstitü dokumasından ve alacalardan öğrenciler için binlerce iç çamaşırı, mintan ve gömlek dikiliyordu. Kızlara etek, bluz, kız ve erkeklere iş giysileri, şapkalar dikiliyordu. Pelerin, gocuk, takım elbiseler öğretmenle, usta öğreticilerle birlikte çalışarak dikiliyordu. İş giysilerinden pelerin ve boz urbalardan yalnız öğrencilere değil, yönetici ve öğretmenlere, usta öğreticilere de yapılıyordu. Tüm ilgili işler biçki dikiş programının konularıydı. Bu çalışmalar içinde biçki, prova gibi dikişin sanatsal incelikleri kolayca öğreniliyor, işlerde ilerleyen kimi öğrenciler ustalık yapıyordu. Dikiş işliklerinde giderek model üretilmeye başlanmıştı. Her enstitü kendi bölgesinin iklimine, yaşamına uygun giysi modeli buluyordu. Bakanlıktan ilk yıl gelen giysiler temel alınarak küçük değişikliklerle herkes kendi modelini yaratmıştı. Ama tip hep aynıydı. Örneğin bakanlıktan gelen belden bütün tulum modeli kullanışlı olmamış ya da yalnızca demircilik işlikleri ve benzeri yerlerde kullanılmış, bunun yerine Sümerbank keteninden belden ayrı tulum ve önü kapalı ve cepli mont dikilmiş, öğrenci, öğretmen ve yöneticiler arasında çok tutmuştu. Tüm enstitüler, yönetici ve öğretmenler dahil aşağı yukarı günlük giysi olarak bunları giyiyordu. Dokuma öğrenmeye küçük çivilerle tutturulmuş minyatür tezgahçıklarda değil, iki ayaklı, dört ayaklı gerçek tezgahlarda başlandı enstitülerde. Toplarla binlerce metre gerçek bez dokundu. Öğrenciler gerçek alacalar, ketenler çıkardılar ortaya. Diktiler, giydiler, giydirdiler. Örgü ve dokuma çalışmalarında da çevresel özelliklere uygun işler ağır basıyordu. Savaş nedeniyle Sümerbank mallarının ordu için ayrılması ve yurt dışından kumaş gelmemesi bez ve kumaş sıkıntısı yaratmıştı ülkede. Halk kooperatifleşme yoluyla dokuma tezgahçılığına gitmişti. İplik alıp bez dokuyor, kooperatife veriyor, kendi gereksinimini karşılıyordu. Enstitülerde yapılan dokumacılık çalışmaları da kuruma bu yönüyle büyük katkı sağlıyordu. Düz bez yanında kareli, damalı, çizgili alacalar dokunuyor, bunlardan kız ve erkek öğrencilere giysi dikiliyordu. Örgü, dokumacılık ve dikiş genellikle kız öğrencilerin programı olmakla birlikte, köyünde dokumacılık işini yaymak isteyen erkek öğrenci bunu enstitü yönetimine açıklar, çalışmalara katılabilirdi. Ya da kimi enstitüde erkeklere de dokumacılık ve dikiş öğretilirdi. Gerek dikiş, gerek dokumacılık, örücülük derslerinde köy kültüründe gelişen renk ve desenler, boyalar, iplikler konusundaki bilgiler ve alışkanlıklar enstitülerde deneniyor, geliştiriliyor ve kullanılıyordu. Örneğin yörelerde yapılan kök boyaları, ot, yaprak boyamaları enstitülerde dokunan bezlerde deneniyordu. Kız öğrenciler için enstitüde bu işlemlerin içinde bulunmak, kendi köylerinde olmayanları burada bulmak, öğrenmek, bildiklerini arkadaşlarına öğretmek ilginç bir çalışma yöntemi oluyordu. Kız öğrencilerden daha öğretmen olarak atanmadan, izine gittiklerinde bile enstitüde öğrendiklerini köyde yakınlarına, arkadaşlarına öğretenler oluyordu. İzinde yaylaya gittiğimde kadınlar koltuklarında bohçayla gelirler, bana yabanlık giysilerini biçtirirlerdi. Kimileyin anamın el makinesinde dikerdik, değilse ince ince dikişlerle ellerinde dikerlerdi. Köye atanan öğretmenlerin divan örtüsü, perde gibi gerekli eşyaları da enstitüde dikiş işliğinde dikilebilirdi. Bu programın önemli maddelerinden biri gerek biçki dikiş, gerek örgü ve dokumacılık, gerekse öteki tarım sanatları olarak köylerdeki yapılma ve kullanılma biçimlerini incelemekti. Örneğin çeşitli ham maddeden iplik yapma, yıkama, tarama ve boyama, boya çeşitleri, eski ve yeni yöresel dokumaların incelenmesi, bunlardan gereksinim duyulanların yapılması. Haşıl ve çözgü işleri, kilim halı dokumacılığı, tülbent, cibinlik, çamaşırlık, gömleklik bezlerin dokunması, desenlerinin yaratılması, eldiven, atkı, çorap, oya ve benzeri örgülerin incelenmesi, enstitülerde yapılması, üretilmesi, kullanılması. Tarım sanatlarının yalnız kızlar değil erkeklerle birlikte yapılanları da vardı. Enstitünün tarım alanlarından alınan ürünler bu çalışmalar içinde değerlendiriliyordu. Tarım sanatlarının 5 yıllık konuları programda esnekti. Genel olarak bölgelerin özelliklerine göre ağırlık kazanıyordu. Enstitü hayvanlarının sütünden yoğurt ve peynir yapma, yağ çıkarma, bunları saklama yöntemleri, turşu, salamura ve konserve yapma, yöresel yabanıl bitkileri sebze ya da ilaç olarak toplama, kurutma ve saklama, pekmez kaynatma, bulgur tarhana ve erişte yapma, etten ve tahıldan kışlık yiyecekler hazırlama, konservecilik ve bunları koruma yolları. Tavukçuluk ve evcil hayvanların bakımı, yararlanma yöntemleri, meyvecilik, bahçecilik, arıcılık, ipek böcekçiliği ve benzerleri, kız öğrencilerin bu alan içinde gördüğü dersler ve çalışmalardı. Bu alan çalışmaları da çevrenin özelliklerinden ve kurumun gereksinmelerinden, yiyecek işlerinden ve gelecek yılın hazırlıklarından yola çıkılarak yapıldığından büyük ekonomik açıklar kapatılmıştı. Savaş yıllarında enstitüler bu nedenle çok yiyecek sıkıntısı çekmemişti.